Ayrım 6. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 71. İkinci kısım. Bilinçli Ölüm. Birinci bölüm. Bir oda istiyordum, dedi adam Almanca. Anahtarlar asılı bir tablanın önündeki otel görevlisi geniş bir masayla holden ayrılıyordu. İçeriye giren, büyük, kül rengi yağmurluğu omuzlarına atılmış ve başını çevirerek konuşan adamı inceledi. Elbette beyefendi, bir gecelik mi? Hayır, bilmiyorum. 18, 25 ve 30 kronluk odalarımız var. Mersold, otelin camlı kapısının ardından görülen küçük Prag sokağına bakıyordu. Elleri ceplerinde, dağınık saçlı, başı açıktı. Birkaç adım öteden, Venceslas bulvarından inen tramvayların gıcırtıları işitiliyordu. Hangi odayı istersiniz beyefendi? Hangisi olursa olsun, dedi Mersold. Bakışı hep camlı kapıya dikilmiş. Görevli tablanın üzerinden bir anahtar alıp Merso'ya uzattı. 12 nolu oda, dedi. Merso uyanır gibi oldu. Kaça bu oda? 30 kron. Çok pahalı. 18 kronluk bir oda istiyordum. Adam tek sözcük söylemeden yeni bir anahtar aldı ve üzerinde odana 34 yazılı bakır bir yıldızı gösterdi. Merso odasında oturunca ceketini çıkardı. Bağlanışını bozmaksızın kravatını biraz gevşetti ve farkında olmadan gömleğinin kollarını sıvadı. Lavabonun üzerindeki aynaya doğru ilerledi. Yorgun çizgili ve birkaç günlük sakalının çıkmadığı yerlerde biraz esmerleşmiş bir yüzle karşılaştı. Trenin hızla yol alışından darmadağın olmuş saçları, bakışına ciddi ve sevecen bir anlatım kazandıran kaşları arasındaki iki derin çizgiye dek düzensiz bir biçimde alnına dökülüyordu. Bundan etkilendi. Ancak o zaman tek mülkü olan yoksul odanın çevresine bakmayı düşündü ve gözü bu odadan başka hiçbir şey görmüyordu artık. Kül rengi bir zemine, büyük sarı çiçeklerin dokunduğu mide bulandırıcı bir halı üzerindeki bütün bir pislik coğrafyası, yoksulluğun yapış yapış evrenini simgeliyordu. Kocaman radyatörün arkasında yağlı ve çamurlu köşeler bulunuyordu. Ayar anahtarı kırılmış ve bakır bağlantı yerleri açığa çıkmıştı. Ortadaki incecik yatağın üzerinde eski sinek pisliklerinin kuruduğu, kirle cilalanmış bir ipin ucunda abajursuz ve parmaklara yapışan bir ampul sallanıyordu. Mersold çarşafları inceledi, temizlediler. Valizden temizlik eşyalarını aldı ve birer birer lavabonun üzerine yerleştirdi. Sonra ellerini yıkamaya hazırlandı ama açar açmaz musluğu kapattı ve perdesiz pencereyi açmaya gitti. Pencere genel çamaşırhanesi bulunan bir arka avluya ve üzerinde küçük pencere deliklerinin yer aldığı duvarlara bakıyordu. Küçük pencerelerden birinde çamaşırlar kuruyordu. Mersold yattı ve hemen uyudu. Ter içinde, göğsü bağrı açık uyandı ve bir süre odasının içinde dolaştı. Sonra bir sigara yaktı ve oturduğu yerden boş kafayla buruşuk pantolonunun kırışıklıklarına baktı. Ağzında uykuyla sigaranın acılığı birbirine karışıyordu. Gömleğinin altından kaburgalarını kaşırken bir kez daha odasına baktı. Böylesi bir yüzüstü bırakılmışlık ve yalnızlık karşısında ağzına korkunç bir tatlılık doluyordu. Kendini her şeyden, kendi ateşinden bile bunca uzakta hissedip, en iyi hazırlanılmış yaşamların temelinde saçmanın, bayağının bulunduğunu açık seçik biçimde hissedince, gözlerinin önünde bu odada kuşku ve belirsizlikten doğan garip bir özgürlüğün utangaç, gizli yüzü yükseliyordu. Çevresinde gevşek, yumuşak saatler ve bütünüyle zaman çamur gibi çalkalanıyordu. Şiddetle kapı çalındı. Davranan Mersold, benzer vuruşlar yüzünden uyanmış olduğunu anımsadı. Açtı ve kendisinin, olduğundan büyük görünen iki valizinin altında ezilmiş gibi duran, kırmızı kıllı, ufak tefek, yaşlı bir adamı karşısında buldu. Öfkeyle soluyordu. Seyrek dişlerinin arasından sövgüler, yakınmalarla şişmiş bir salya akıyordu. Mersold o sırada büyük valizinin sapının taşınmayı oldukça güçleştirecek biçimde kırık olduğunu anımsadı. Özür dilemek istedi ama taşıyıcının bu kadar yaşlı biri olduğunu düşünemediğini nasıl söyleyeceğini bilemedi. Ufak tefek yaşlı adam sözünü kesti. 14 kron. Bir günlük emanet ücreti için mi diye şaşkınlığını belirtti Mersold. Bunun üzerine kendisine yapılan açıklamalardan yaşlı adamın bir taksi tutmuş olduğunu anladı. Ama bu durumda valizi pekala kendisini de taşıyabileceğini söylemeye cesaret edemedi ve parayı bezginlikle ödedi. Kapı kapanınca Mersold boğazının açıklanamaz hıçkırıklarla dolduğunu hissetti. Çok yakındaki bir duvar saati 4'ü çaldı. 2 saat uyumuştu. Anlamıştı, sokaktan yalnızca karşısındaki evle ayrılmıştı. Orada akıp giden yaşamın boğuk ve gizemli taşkınlığını hissediyordu. Çıksa daha iyi olurdu. Ellerini uzun uzun yıkadı Mersold. Tırnaklarını törpülemek için yeniden yatağın kıyısına oturdu ve törpüleme işini düzenli bir biçimde yaptı. Avluda 2 ya da 3 kez öyle hoyratlıkla klakson çalındı ki Mersold pencereye koştu. Bunun üzerine evin altında kemerli bir geçidin bulunduğunu gördü. Sanki sokağın bütün sesleri, evlerin ötesindeki bilinmeyen bütün yaşam, bir adresi, bir ailesi, bir amcayla anlaşmazlıkları, sofrada yeğlediği şeyler, kronik bir rahatsızlığı olan adamların gürültüleri, kendine özgü kişilikleri olan insanların karmaşası, kalabalığın korkunç yüreğinden sonsuza dek ayrılmış büyük çarpıntılar gibi geçidin içine giriyor ve Merson'un odasında baloncuklar biçiminde patlamak üzere bütün avlu boyunca yükselmeye başlıyordu. Böylesine bir duyarlılıkla dünyadaki her yaşam belirtisine böylesine dikkat edince Mersold kendisini yaşama açan derin çatlağı kavradı. Bir sigara daha yaktı ve ateş içinde giyindi. Ceketini düğmelerken sigara dumanı gözlerine kaçtı. Lavaboya döndü, gözlerini sildi ve saçlarını taramak istedi. Ama tarağı yitmişti. Yatarken saçları dağılmıştı. Onları boşuna düzeltmeye çalıştı. Öndeki saçları yüzüne dökülmüş, arkadakiler de dimdik, öylece aşağı indi. Kendini daha da küçülmüş hissediyordu. Sokağa çıkınca fark ettiği küçük geçidin girişini iyice öğrenebilmek için bir kez otelin çevresini dolandı. Geçit eski belediye alanına açılıyordu. Prag üzerine çöken ağır akşamda belediye yapısıyla eski Tinskik Kilisesi'nin gotik kuleleri karaltı halinde beliriyorlardı. Kalabalık bir topluluk kemerli küçük sokaklarda dolaşıyordu. Mersold, önünden geçen kadınların her birinde kendisini hala o ince ve sevgi dolu yaşama oyununu oynayabileceğine inandıracak bakışı kolluyordu. Ama sağlığı yerinde insanların ateşli bakışlardan kaçınmak için doğal ve ustalıklı yöntemleri vardır. Tıraşı uzamış, saçı taranmamış, gözlerinde tedirgin bir hayvan ifadesi bulunan, pantolonu gömleğinin yakası gibi kırışmış olan Mersold, iyi dikilmiş bir takımın ya da bir araba direksiyonunun vereceği o görkemli güveni yitirmişti. Işık bakır rengine dönüşüyordu ve gün, alanın içinden görülen barok kubbelerin altını üzerinde oyalanıyordu halen. Kubbelerden birine yöneldi, kiliseye girdi ve eski kokuya yakalanarak bir bankın üzerine oturdu. Tonos son derece karanlıktı. Ama sütun başlıklarındaki altınlar, sütunlardaki oluklardan, meleklerle sırıtık azizlerin tombul yüzlerine kadar inen, yaldızlı ve gizemli bir su boşaltıyordu. Bir tatlılık, evet bir tatlılık vardı içeride. Ama öylesine acıydı ki, Mersold kendisini eşiğe dar attı ve merdivenlerin üzerinde, ayakta, gecenin şimdi daha bir serinlemiş olan havasını içine çekti. O havaya dalıp gitti. Bir süre sonra, Tin'in kuleleri arasından, duru ve çırılçıplak ilk yıldızın parladığını gördü. Ucuz bir lokanta aramaya koyuldu. Karanlık, ıssız sokaklara daldı. Gün boyunca yağmur yağmamış olmasına karşın yerler ıslaktı ve Mersold aralıklı kaldırım taşları arasındaki kara birikintilerden kaçınmak zorundaydı. Sonra ince usul bir yağmur çiselemeye başladı. Narodni Politika diye bağıran gazete satıcılarının sesleri oraya dek ulaştığına göre işlek sokakların uzakta olmaması gerekirdi. Bu sırada yürüyüşüyle bir yuvarlak çiziyordu o. Durdu birden. Gecenin derinliğinden yabancı bir koku ulaştı kendisine. Sert ve ekşimsiydi. Sıkıntının bütün boyutlarını uyandırdı içinde. Dilinin üzerinde, burnunun içinde, gözlerinde hissediyordu onu. Uzaktaydı. Sonra sokağın köşesinde ve şimdi kararmış olan gökyüzüyle yağlı yapışkan kaldırımlar arasındaydı. Prag gecelerinin kötü bir büyüsü gibi. Ona doğru ilerledi. Gittikçe daha gerçek bir hal alıyordu. Gövdesini kaplıyordu bütünüyle. Gözlerinden yaşlar akıtıyor, onu korumasız bırakıyordu. Bir sokağın köşesine geldiğinde anladı. Yaşlı bir kadın sirkeye bandırılmış salatalıklar satıyordu ve Merso'yu yakalayan onların kokusuydu. Yoldan geçen biri durdu. İhtiyar kadının kağıda sardığı bir salatalık satın aldı. Birkaç adım attı ve Merso'nun önünde paketini açtı. Dişlerinin bütün gücüyle salatalığı ısırdı. Yarılan ve sular akıtan salatalığın kokusu bu kez daha güçlü yayıldı. Keyfi kaçan Mersault bir direğe dayandı. O dakikada dünyanın kendisine sunduğu yabancı ve yalnız olan her şeyi uzun uzun içine çekti. Sonra yürüdü. Düşünmeksizin içinden bir akordeon ezgisinin geldiği bir lokantaya girdi. Birkaç basamak indi, merdivenin ortasında durdu. Kendisini kırmızı ışıklarla dolu, oldukça loş, küçük bir mahzende buldu. Akordeon daha yavaş çaldığına, söyleşiler kesildiğine ve müşteriler başlarını ona çevirdiğine göre garip bir görünüşü olmalıydı. Bir köşede kızlar yağa bulanmış dudaklarıyla yemek yiyorlardı. Öbür müşteriler esmer ve tatlımsı Çekoslovak birası içiyordu. Pek çoğu da bir şey yiyip içmeden sigara tüttürüyordu. Mersault tek bir adamın oturduğu uzun bir masaya vardı. Adam uzun ve ince, sarı tüylü, sandalyesine yığılmış, elleri ceplerinde, çatlak dudaklarını çoktan tükürükle şişmiş bir kibrit çöpünün üzerine bastırmış, rahatsız edici bir sesle çöpü emiyor ya da onu ağzının bir ucundan öbür ucuna geçiriyordu. Mersault oturunca azıcık kımıldadı, duvara yaslandı. Kibrit çöpünü gelenden yana çevirdi ve gözlerini belli belirsiz kıstı. O sırada Mersault onun yaka iliğinde kırmızı bir yıldız gördü. Çok az ve çabuk yedi Mersault. Acıkmamıştı. Akordeon şimdi daha belirgin çalıyordu ve onu çalan adam yeni gelene bakıyordu sabit bir biçimde. İki göz kırpış arasında Mersault bakışlarına bir meydan okuma anlamı yükledi ve onun bakışını yakalamaya çalıştı. Ama ateşi onu zayıf düşürmüştü. Adam sürekli ona bakıyordu. Birden kızlardan biri bir kahkaha patlattı. Yıldızlı adam kibritini şiddetle emdi ve orada küçük bir tükürük kabarcı belirdi. Müzisyense Merso'ya bakmasına ara vermeden çaldığı hızlı dansı keserek fi tarihinden kalma ağır bir ezgiye başladı. O sırada kapı yeni bir müşterinin önünde açıldı. Mersault onu görmedi ama bu açılmayla hemencecik sirke ve salatalık kokusu içeri girdi. Bu koku birden akordeonun gizemli ezgisine karışıp adamın kibriti üzerindeki tükürük kabarcığını şişirerek, söyleşileri daha anlaşılır kılarak loş mahzeni doldurdu. Sanki Prag üstünde uyuyan gecenin sınırları gibi, yaşlı, kötü ve acılı bir dünyanın bütün anlamı bu salonun ve bu insanların sıcaklığına sığınmaya gelmiş gibiydi. Çok şekerli bir marmelat yemekte olan Mersault, içindeki çatlağın çatırdadığını ve sıkıntısıyla ateşinin daha da yayıldığını hissetti. Hemen ayağa kalktı, garsonu çağırdı. Onun açıklamalarından hiçbir şey anlamadı. Yeniden müzisyenin gözlerinin sürekli açık ve kendi üzerine dikili olduğunu fark ederek borcunun çok üzerinde bir para ödedi. Kapıya vardı. Adamı geçti ve onun sürekli kendisinin kalktığı masaya baktığını gördü. Böylece müzisyenin kör olduğunu anladı. Merdivenleri tırmandı, kapıyı açarak kendini tümden hep var olan kokuya bırakıp kısa yollardan gecenin içine doğru ilerledi. Evlerin üzerinde yıldızlar parlıyordu. Irmak kıyısında olmalıydı çünkü onun boğuk ve güçlü ezgisini işitiyordu. İbranice yazılar dolu kalın bir duvarın üzerindeki küçük parmaklığın önünde Yahudi mahallesinde olduğunu anladı. Duvarın üzerinden şeker kokulu bir söğüdün dalları sarkıyordu. Parmakların arasından otlara gömülü büyük esmer taşlar görülüyordu. Prag'ın eski Yahudi mezarlığıydı burası. Mersault birkaç adım ötede eski kent oteli alanında kendini koşarken buldu. Otelin yanında bir duvara yaslanmak zorunda kaldı. Bir yanlışlık yapmadan odasını buldu, yattı ve hemen uyudu. Ertesi gün gazete satıcılarının bağırtılarıyla uyandı. Hava hala kapalıydı ama bulutların arkasında güneşin yeri kestirilebiliyordu. Her ne kadar biraz zayıfsa da Mersold kendisini iyi hissediyordu. Ama başlamakta olan günün uzunluğunu düşünüyordu. Böyle kendi varlığı karşısında yaşamakla zaman uzayabildiğince uzuyor ve günün her saati ona içinde bir dünya barındırıyor gibi geliyordu. En iyisi kenti belli bir yöntemle gezip görmekti. Pijamayla masaya oturdu ve haftanın günlerini teker teker içine alan dizgeli bir zaman kullanım planı hazırladı. Barok manastırlarla kiliseleri, müzelerle eski mahalleleri, hiçbir şeyi unutmadı. Sonra temizliğini yaptı, tarak satın almayı unutmuş olduğunu fark etti. Bir önceki günkü gibi saçları dağınık ve suskun, aşağı inip otel görevlisinin önünden geçti. Beriki onun güpegündüz dimdik dikilmiş saçlarını, şaşkın halini ve ceketinin ikinci düğmesinin eksik olduğunu gördü. Otelden çıkınca çocuksu ve tatlı bir akordeon ezgisine yakalandı. Kentin körü eski alanın bir köşesinde topukları üzerine çökmüş, aynı boş ve gülümseyen anlatımla kendinden geçmiş ve kendini aşan bir yaşamın devinimine bütünüyle kapılmış gibi çalgısını çalıyordu. Yolun köşesinden döndü Mersault ve salatalıkların kokusunu yeniden buldu. Onunla birlikte de sıkıntısını. O gün ve onu izleyen günler hep birbirinin benzeriydi. Mersault geç vakit kalkıyor, manastırları, kiliseleri geziyor, onların mahzen ve günlük kokularından dayanak arıyor, sonra gün ışığına dönüyor, her köşe başında karşılaşılan salatalık satıcılarıyla gizli korkusunu yeniden buluyordu. Müzeleri o kokunun arasından görüyor, Prag'ı altınlarıyla, görkemiyle dolduran barok dehanın zenginliğini ve gizemini anlıyordu. Alacakaranlığın içindeki sunakların üzerinde tatlılıkla parlayan yaldızlı ışık, Prag üzerinde sık sık görülen sisten ve güneşten yapılma bakır kaplı bir gökten alınma gibi geliyordu ona. Süsleme kıvrımlarının, badem kurabiyelerinin satıldığı dükkan, yaldızlı kağıttan yapılmış gibi duran karmakarışık çevre, Noel'de kurulan çocuk yuvalarına benzerliğiyle öyle duygulandırıcıydı ki, Mersault bunda insanın kendi şeytanları karşısında kendini savunduğu ateşli, çocuksu ve tumturaklı bir romantizme benzer görkemlilik, gülünçlük ve barok düzenleme buluyordu. Burada insanların taptığı tanrı, denizle güneşin coşkun oyunları önünde insanla birlikte gülen değil, korkulan, saygı gösterilen bir tanrıydı. Loş tonozların altında egemenliğini sürdüren tozun ve hiçliğin ince kokusundan çıkınca Mersault kendisini yurtsuz buluyordu. Her akşam kentin batısında bulunan Çek keşişlerinin manastırlarına gidiyordu. Manastırın bahçesinde saatler güvercinlerle birlikte uçuyor, çanlar yavaşça otların üzerinde çalıyordu. Ama Mersault'la konuşan ateşiydi hala. Bu arada zaman da geçiyordu. Ama o sırada kiliselerle anıtların çoktan kapandığı, lokantalarınsa henüz açılmadığı bir saatti. Bu tehlike demekti. Mersault gün biterken bahçeler ve orkestralarla dolu Vltava kıyılarında geziniyordu. Küçük gemiler bentten bende geçerek ırmakta yokuş yukarı yol alıyordu. Mersault da onlarla birlikte ilerliyor, bir tesviye havuzunun sağırlaştırıcı gürültüsünü, kaynamasını geride bırakıyor, yavaş yavaş akşamın dinginliğini buluyor, sonra bir gürlemenin, bir gürültü patırtıya dönüşmesini görmek üzere yeniden yürüyordu. Yeni bende gelince küçük, renkli kayıkların boş yere devrilmeden bendi geçmeye çalışmalarına bakıyordu. Ama içlerinden biri tehlikeli noktayı aşınca bağırtı çağırtılar suların gürültüsünün üzerine çıkıyordu. Bağırışları, ezgileri, bahçe kokularını yüklenip aşağıya doğru akan, grubun bakır renkli ışınlarıyla ve Charles Köprüsü'ndeki eciş bücüş, gülünç heykellerin gölgeleriyle dolu olan bütün bu su, içinde artık aşk payının bulunmadığı, coşkusuz bir yalnızlığın acılı ve ateşli bilincini uyandırıyordu Mersault'un içinde. Kendisine dek yükselen su ve yaprak kokusunun önünde boğazı sıkılıyormuş gibi durarak akmayan gözyaşlarını düşünüyordu. Bir dost ya da açılmış kollar yeterliydi. Ama gözyaşları onun içine dalmış olduğu sevgisiz dünyanın sınırında duruyordu. Kimi zaman Charles Köprüsü'nü geçerek sürekli akşamın bu saatinde ırmağın üst yanında kentin en işlek sokaklarından birkaç adım ötede bulunan ıssız, dingin Hradschin mahallesinde geziyordu. O büyük sarayların arasında dolaşıyor, katedralin çevresindeki titizlikle işlenmiş parmaklıklar boyunca döşeme taşları kaplı geniş avlularda yürüyor, yürüyordu. Sarayların büyük duvarlarının arasında adımları sessizlik içinde çınlıyordu. Kentten ona kadar boğuk bir gürültü geliyordu. Bu mahallede hiç salatalık satıcısı yoktu ama bu sessizlikle, bu yücelikte boğucu bir şey vardı. Öyle ki Mersault bundan böyle artık tüm yurdu olan kokuya ya da ezgiye doğru iniyordu sonunda hep. Yemeklerini keşfetmiş olduğu ve hiç değilse biraz tanıdık duruma gelen lokantada yiyordu. Yalnızca akşamları gelen, bir yarımlık içen ve kibritini çiğneyen kırmızı yıldızlı adamın yanında yeri hazırdı. Akşam yemeklerinde kör çalgıcı sürekli çalgısını çalıyor, Mersault yemeğini acele yiyor, borcunu ödüyor ve tek bir gece bile eksik olmayan ateşli çocuk uykusuna doğru oteline dönüyordu. Mersault her gün gitmeyi düşünüyor ve her gün kala kalmışlığa biraz daha daldığından mutluluk isteği onu daha az yönetir duruma geliyordu. 4 gündür Prag'daydı ve her sabah yokluğunu hissettiği tarağı hala satın almamıştı. Yine de içinde belirsiz bir eksiklik duygusu vardı ve belli belirsiz beklediği şey buydu. Bir akşam, ilk geldiği akşam kokuyla karşılaşmış olduğu küçük sokaktan lokantasına doğru yürüyordu. Lokantadan biraz beri de çoktan o kokunun geldiğini hissediyordu ki, karşı kaldırımın üzerindeki bir şey onu durdurdu ve oraya çekti. Kaldırım üzerinde kolları birbirine kavuşmuş, başı sol yanına sarkmış bir adam yatıyordu. Bir şey bekliyormuş gibi ama çok sakin bir biçimde 3 ya da 4 kişi duvara yaslanmış duruyordu. Biri sigara içiyor, öbürleri alçak sesle konuşuyordu. Ama ceketi kolunda, fötür şapkası arkaya itili, gömlekli bir adam, gövdenin çevresinde Kızılderililerinki gibi aralıksız vurmalı ve rahatsız edici, yabanıl bir dansı taklit ediyordu. Uzaktaki sokak lambasının çok zayıf ışığı, birkaç adım ötedeki lokantadan gelen donuk ışıkla üzerinde birleşiyordu. Bu durmaksızın dans eden adam, bu kolları birbirine kavuşmuş gövde, bu dingin izleyiciler, bu alaycı çelişki ve bu yadırgatıcı sessizlikte, gölgeyle ışığın insanı biraz boğan oyunları arasında, sonunda hayran hayran izlemeyle suçsuzluktan oluşan geçmiş bir denge dakikası vardı. O anda Merso'ya her şey çılgınlık içinde yok olup gidecekmiş gibi geliyordu. Az daha yaklaştı. Ölünün başı kan içinde yüzüyordu. Baş tam yaranın üzerine gelecek biçimde dönmüş ve dinleniyordu şimdi. Prag'ın bu ıssız köşesinde biraz kirli olan kaldırım üzerindeki seyrek ışıkla birkaç adım öteden geçen otoların ıslak, uzun kaymaları ve aralıklarla duyulan uzak tramvay sesleri arasında ölüm, yavan tadı ve üstelemesiyle ortaya çıkıyordu. Ve Merso'nun uzun adımlarla ardına bakmadan yürüdüğü anda hissettiği ölümün çağrısı ve ıslak soluğuydu. Unutmuş olduğu koku da birden gelip ona yapıştı. O da lokantaya girdi ve masasına oturdu. Adam oradaydı ama kibritsiz. Merso'ya onun bakışında değişik bir şey görüyormuş gibi geldi. Aklına gelen saçma düşünceyi kovdu. Ama her şey dönüyordu kafasında. Hiçbir şey ısmarlamadan kaçtı hemen. Oteline dek koştu ve kendini yatağına attı. Sivri bir uç şakağını yakıyordu. Yüreği boşalmış ve karnı kasılmış, başkaldırısı patlıyordu. Yaşamının imgeleri gözlerine doluyordu. Kadın çalımlarından, açılan kollar ve ıslak dudaklardan sonra içinde bir şey haykırıyordu. Prag'ın acılı gecelerinin derinliğinden, sirke kokuları ve çocuksu ezgiler içinde ateşine eşlik etmiş olan yaşlı, barok dünyanın sıkıntılı yüzü yükseliyordu ona doğru. Zorlukla soluk alarak kör gözler ve makineleşmiş davranışlarla yatağının üzerine oturdu. Gece masasının çekmecesi açıktı. İçine bir makalesini okuduğu İngilizce bir gazete serilmişti. Sonra yatağına atıldı. Adamın başı yaranın üzerine dönmüştü ve bu yaraya parmaklar sokulabilirdi. Elleriyle parmaklarına baktı. Yüreğinde çocuksu arzular kabarıyordu. Gözyaşlarıyla birlikte zorlu ve gizli bir coşku kabarıyordu içinde. Yaraları kapatan yeşil akşamlar ile güneş ve kadın dolu kentlerin özlemiydi bu. Gözyaşları patladı. Kurtuluşunun, Hüzünlü ezgilerinin yüzdüğü büyük bir yalnızlık ve sessizlik gölü genişliyordu içinde. 6. ayrımın sonu, sayfa 82.